Ayrım 6.
Antrede karımın içeriden duyduğunu bilerek hemen o gece kemanıyla gelmesi için ısrar ettim. Turaçevski söz verip ayrıldı. Gece kemanıyla geldi, çalmaya başladılar. Fakat bir türlü uyuşamıyorlardı. İstedikleri notalar yoktu. Eldekilerle de hazırlığı olmadığı için karım çalamıyordu. Müziği çok sevdiğim için onlar kadar ben de ilgileniyordum. Kemancının nota sehpasını hazırlıyor, sayfaları çeviriyordum. Sonunda bir şeyler çıkardılar. Birkaç sözsüz şarkı ve Mozart'ın sonatını çaldılar. Turaçevski kemanı hakkıyla çalıyordu. Kıvrak bir yayı, kendisine hiç uymayan ince, soylu bir zevki vardı. Kuşkusuz karımdan çok daha ustaydı. Ona yardım ediyordu. Bununla birlikte bir yandan da nezaketle onu övmekten geri durmuyordu. Doğrusu tavrı olağanüstüydü, kibardı. Karım da yalnız müzikle ilgili görünüyordu. Yalın, son derece doğaldı. Müzeye büyük bir ilgi göstermekle birlikte bütün gece kıskançlıktan kendi kendimi yedim. Karımla daha ilk göz göze gelişlerinde, işlerinde gizlenen ve çevreye, toplumsal mevkilerine karşı baş kaldıran hayvandan gelen "İzin verir misiniz?" hay hay memnuniyetle soru ve cevabının farkına varmıştım. Turaçevski'nin bir Moskovalı kadının bu derece çekici olmasını hiç beklemediği belliydi. Buna çok sevinmişti. Çünkü razı olacağından hiç kuşkusu yoktu. Bütün sorun şu münasebetsiz kocanın bir aksilik çıkarmamasaydı. Temiz ruhlu bir insan olsaydım bunları aklıma getirmezdim. Fakat erkeklerin çoğunun bekarken kadınlar hakkında neler düşündüğünü kendimden bilirim. Bunun için Turaçevski'nin ruhunu açık bir kitap gibi okuyordum. Karım, bana karşı alışkanlık etkisiyle arada bir kabaran şehvet dışında sürekli bir hırçınlık duyuyordu. Bu bana son derece acı veriyordu. Turaçevski, dış zarafeti, yeniliği ve özellikle müziğe karşı su götürmez yeteneğiyle ona benden daha çok yakındı. Birlikte çalmanın verdiği yakınlık, duygulu ruhlarda özellikle kemanın uyandırdığı etki, karımı yalnız hafifçe sarmakla kalmayacak, onu Turaçevski'ye esir edip elinde oyuncak haline getirecekti. Bunu görüyor, kendi kendimi yiyordum. Yine de ya da bunun için irademin dışında bir güç beni Turaçevski'ye karşı yalnızca nazik değil, aynı zamanda çok candan davranmak için zorluyordu. Bunu karımla ona rekabetinden korkmadığımı göstermek için mi yapıyordum, yoksa kendi kendimi aldatmak mı istiyordum, orasını bilemiyorum. Yalnız ilk karşılaştığımız günden beri ona karşı doğal davranmak elimden gelmiyordu. Üzerine saldırıp öldürmemek için onu okşamaya mecburdum. Yemekte pahalı şaraplardan ikram ederken kemandaki ustalığını büyük bir hayranlıkla övdüm. Sonra yüzümde candan bir gülümsemeyle öbür pazar müzikli bir toplantı yapmak üzere öğle yemeğine davet ettim. Müziksever birkaç dostumuza da çağıracağımızı ekledim. O gün böyle geçti. Poznüşev derin bir heyecan içinde duruşunu değiştirdi. Adeti olan sesi çıkardı. Sonra sakin görünmeye çalışarak tekrar başladı. Bu adamın huzuru üzerimde pek garip bir etki uyandırıyordu. O günden 2-3 gün sonra bir sergiden eve dönmüştüm. Antreye girer girmez ansızın kalbime bir ağırlık çöktüğünü hissettim. Nedenini anlayamadım. Antreden geçerken Turaçevski'yi anımsatan bir şey görmüştüm. Ne olduğunu çalışma odama girince kavrayabildim. Aldanıp aldanmadığımı anlamak için tekrar antreye döndüm. Evet, yanılmamıştım. Antrede Turaçevski'nin son moda paltosu asılıydı. Ona ait her şey farkında olmadan belleğinde yer ediyordu. Hizmetçiye sordum. Bizde olduğunu söyledi. Büyük salonun konuk odasından değil de çocukların çalışma odasından geçtim. Kızım Liza kitap okuyor, dadı küçük de masada oturmuş, çocuğu eğlendirmek için elindeki kapağı çeviriyordu. Salon kapısı kapalıydı. İçeriden hep bir çeşit çıkan arpejlere karışarak ikisinin sesi duyuluyordu. Kulak kabarttım, konuşmalar seçilmiyordu. Piyanonun çalınışı da besbelli konuşmalarını, belki de öpüşmelerini bastırmak içindi. Tanrım, o anda nasıl alt üst oluverdim. İçimde yaşayan hayvan birden başkaldırmıştı. Kalbim daraldı, durur gibi oldu. Sonra birden eskisinden şiddetle atmaya başladı. Çocuklarla dadının yanında diye düşündüm. Galiba hayli ürkütücü bir görünüşüm vardı. Çünkü Liza'nın bakışları korku doluydu. Kendi kendime ne yapayım diye sordum. Gireyim mi? Doğru olmaz. Girsem kim bilir neler yaparım. Fakat kapıdan ayrılmak da elimden gelmiyordu. Dadı bana halimi anlıyormuş gibi bakıyordu. Girmesem de olmaz diye düşündüm ve kapıyı hızla açtım. Turaçevski piyanodaydı. Yukarı kalkık iri beyaz parmaklarını tuşlar üzerinde gezdirerek arpejler yapıyordu. Karım, kuyruklu piyanonun bir kenarında, açık notaların önünde ayakta duruyordu. Beni ilk gören veya girdiğimi duyan o oldu. Dönüp baktı. Ya korktu, korkmamış gibi davrandı veya sahiden korkmadı. Çünkü ne titredi ne kıpırdadı. Yalnızca yüzü kızardı. O da birdenbire değil, epey sonra. Yalnız olduğumuz zamanlar hiç duymadığım bir sesle, "Geldiğine çok memnun oldum," dedi. Pazar günü ne çalacağımıza bir türlü karar veremiyorduk. Sesine, o adamla kendisinden biz diye söz etmesine son derece içerledim. Konu sessizce selamladım. Turaçevski elimi sıktıktan sonra bana alay ediyor gibi görünen bir gülümseyişle sorunu açıklamaya başladı. Pazara yapılacak hazırlık için notalar getirmişti. Ama çalınacak parçalar konusunda aralarında anlaşmazlık çıkmıştı. Beethoven'ın sonatı gibi ağır, klasik bir yapıtı mı, yoksa ufak ufak parçalar mı çalmalıydı? Her şey o kadar doğal, yalındı ki takılacak tek bir nokta görünmüyordu. Bununla birlikte bu hallerin yalan olduğuna, beni aldatmak için söz birliği ettiklerine emindim. Kıskançları ızdırap veren nedenlerin başında, toplumsal yaşamda kadınla erkek arasında hoşgörüyle karşılanan tehlikeli yakınlık gelir. Şunu da unutmamalı ki, toplumsal yaşama karışmış hemen herkes kıskançtır. Bu yakınlığa balolarda, kadın doktorlarında hastalarına karşı, güzel sanatlarla uğraşırken, özellikle resim yaparken, fakat en çok müzikle ilgilenen kimseler arasında engel olmaya kalkışmak, el aleme kepaze olmak demektir. Efendim, iki kişi kendisini sanatların en yücesine, müziğe vermiştir. Başarı kazanmaları için aralarında belirli bir yakınlık olmasına kimsenin diyeceği yoktur. Bu yakınlıkta ayıplanacak tek bir unsur olamaz. Ancak budala, kıskanç bir koca bunda kötülük görebilir. Öte yandan zinanın toplum içinde sinsi sinsi yayılmasına çoğu zaman böyle yakınlıkların, özellikle müzikle ilgilenmenin yol açtığını bilmeyen var mıdır? Uzun zaman konuşmadan duruşum onları da bocalattı. Kendimi ağzına kadar dolu olduğu için alt üst edildiği zaman akmayan bir şişeye benzetiyordum. İçimden herife küfredip kovmak geliyor, bir yandan da ona karşı yine nazik, candan davranmam gerektiğini hissediyordum. Turaçevski'nin huzurundan, bunaldığım oranda beni ona karşı içten davranmaya iten, garip bir duyguya uyarak olanlara hiçbir itirazım yokmuş gibi göründüm. Zevkine tam bir güvenim olduğunu söyledim. Karıma da aynı şeyi önerdim. Turaçevski apar topar odaya girişimin uyandırdığı tatsız etki kaybolana kadar ayrılmadı. Daha sonra sanki ertesi gün çalınacak parçalar üzerinde kararı varılarak gitti. O sırada ben çalacakları parça işinin aslında ikisini ilgilendiren sorunlar yanında hiç olduğuna emindim. Olanca nezaketimle onu antreye kadar uğurladım. Beyaz, yumuşak elini pek içten bir tatlılıkla sıktım. O gün bütün gün karımla konuşmadım, konuşamıyordum. Yakınlığı içimde öyle bir nefret uyandırıyordu ki kendi kendimden korkuyordum. Yemekte çocukların yanında ne zaman gideceğimi sordu. Haftaya il toplantısına gidecektim. Hareket günümü söyledim. Yol için bir liseyim olup olmadığını sordu. Cevap vermeden çalışma odasına geçtim. Son zamanlarda, hele o saatlerde odama hiç uğramazdı. Kanepeye uzanmış, sinirlenip duruyordum. Birdenbire tanıdığım ayak sesini duydum. Aklıma korkunç, iğrenç bir olasılık geldi. Karım Uri'nin karısı gibi işlediği günahı örtbas etmek için bana böyle zamansız geliyordu. Yaklaşan adımlarını dinlerken gerçekten bana mı geliyor diye düşünüyordum. Bana ise demek haklıydım. İçimde bu kadına karşı sonsuz bir nefret kabardı. Adımlar yaklaştıkça yaklaştı. Belki kapının önünden geçip salona gider diyordum. Hayır, kapı gıcırdadı. Eşikte uzun, alımlı endamı göründü. Yüzünde, bakışında gizlemek istediği fakat benim görüp gayet iyi anladığım çekinmeyle karışık yaltaklanma vardı. Hırstan soluğum kesilecekti. Yüzüne bakmaya devam ederek tabakamı kaptım, bir sigara yaktım. ''Niye öyle yapıyorsun? Azıcık oturayım diye geldim. Hemen sigaraya sarılıyorsun.'' Kanepeye yakınıma oturup bana sokuldu. ''Vücudu değmesin diye çekildim. Pazar günü piyano çalmamdan memnun değilsin galiba.'' dedi. ''Ne münasebet. Görmüyor muyum sanki? Tebrik ederim öyleyse. Ben de senin adi bir fındıkçı gibi kırıtmadan başka bir şey göremiyorum.'' Aramızdaki fark Sen her türlü bayağılıktan zevk alıyorsun, ben iğreniyorum. Peki, yine arabacı kavgasına başlamak istiyorsan giderim. Git. Yalnız şunu bil ki, senin için aile şerefinin önemi yoksa da benim için vardır. Sana metelik verdiğim yok. Fakat aile şerefimi her şeyin üstünde tutarım. Ne demek istiyorsun? Aman çekil şuradan Allah'ını seversen, çekil. Neden söz ettiğimi anlamıyor gibi mi görünüyordu? Yoksa gerçekten mi anlamıyordu bilemiyorum. Fakat gücendi, kızdı. Yine de gitmedi. Odanın ortasında durdu. Artık dayanılmaz bir adam oldun. Melek olsa seninle geçinemez. Her zamanki gibi iğneleye iğneleye bana kız kardeşimle aramızda geçmiş bir olayı hatırlattı. Olayın içimde yer ettiğini bildiği için zaten onun üstüne ne yaparsan şaşmam dedi. Kendi kendime hem hakaret gör, küçük düş, namusun lekelensin, sonra da sen suçlu ol diye düşündüm. Birdenbire içim karıma karşı o zamana kadar hiç duymadığım korkunç bir hiddetle doldu. İlk defa bu nefreti maddi bir biçimde dökmek istedim. Yerimden fırlayıp üstüne yürüdüm. Fakat ayağa kalkar kalkmaz bilincimin harekete geldiğini iyice anımsıyorum. Kendimi hiddete kaptırmanın doğru olup olmayacağını o anda tarttım ve olumlu bir sonuca vardım. Böylece karımın gözünü korkutmuş olacaktım. Hiddetimi yatıştıracak yerde daha çok kızıştırmaya başladım. Bunda başarılı olduğuma seviniyordum. Karıma yaklaştım, elini kavrayarak "Çık dışarı yoksa öldürürüm seni!" diye bağırdım. Bağırırken sesimin mümkün olduğu kadar hiddetli çıkmasına gayret ettim. Halim pek korkunç olmalıydı. Çünkü karım öyle ürktü ki yerinden kıpırdanamıyor, yalnızca "Vasya ne oluyorsun canım, ne var?" diye tekrarlıyordu. Sesimi daha da yükselterek "Defol!" diye kükredim. "Beni çileden çıkarma, kendime hakim değilim." Çılgınca hiddetimi alabildiğine hız verdim. Bu halimle mesut oluyor, kızgınlığımın korkunçluğunu göstermek için olağanüstü bir şey yapmak istiyordum. Karımı dövmek, hatta öldürmek için can atıyordum. Fakat buna olanak olmadığını da biliyordum. Hırsımı almak için masamdan ağır bir kağıt baskısını kapıp tekrar "Defol!" diye bağırarak yanı başına fırlattım. Bir yerine değmemesi için gayet iyi nişan almıştım. Bunun üzerine odadan çıktı, kapıda durdu. Koridora çıkmadan gördüğü süre içinde zaten görsün diye yapıyordum. Masadan elime ne geçtiyse şamdığını, hokkayı alıp yere atmaya ve "Git, çekil buradan, karışmam sonra" diye haykırmaya devam ettim. O gidince ben de durdum. Bir saat sonra dadı geldi. Karımın bir sinir bunalımı geçirdiğini haber verdi. Yanına gittim. Yattığı yerde hıçkırıyor, kahkahalarla gülüyor, vücudu zangır zangır titriyordu. Rol yapmıyordu. Gerçekten hastaydı. Sabah barıştıktan sonra ona Truhaçevski'yi kıskandığımı itiraf edince hiç şaşkınlık göstermedi. Çok doğal bir tavırla güldü. Böyle bir adama aşık olmak olasılığını pek gülünç bulmuştu. Kendini bilen bir kadının ondan müzik dışında herhangi bir zevk alabileceğini aklıma bile getiremem. İstersen bir daha yüzünü bile görmem. Hatta pazar için davetiyeleri gönderdiğimiz halde rahatsızlandığımı yaz, sorun biter. Yalnız bir kimsenin, özellikle kendisinin onu tehlikeli sanıp kaçtığını düşünmesi olasılığı gücüme gidiyor. Hakkımda böyle düşünülmesini gururumu yediremem doğrusu. Yalan söylemiyordu, söylediklerine inanıyordu. Bu sözlerle Truhaçevski'yi kendi gözünde küçültmek, böylece ondan korunmak istiyordu. Fakat yapamadı. Buna her şey ve en çok şu kahrolasıca müzik engel oldu. Olay böylece kapandı. Pazar günü konuklar toplandı, onlar da konserlerini verdiler. Ben gururlu bir adamım. Zaten şu hayatı gurursuz yaşamaya imkan göremiyorum. Pazar günkü ziyaretimiz ve müzikli toplantımızın hazırlıklarına canla başla giriştim. Yemeğe ait her şeyi kendim aldım, konukları çağırdım. Saat 6'da toplandık. Truhaçevski frakla geldi. Gayet zevksiz pırlanta kol düğmeleri takmıştı. Duruşu serbestti. Her söze hemen anlayıp kabul ettiğini gösteren acele bir gülümsemeyle karşılık veriyordu. Sanki ne yapacağınızı, ne söyleyeceğinizi hep önceden biliyor, bekliyor gibi bir hali vardı. Farkına vardığım düşüklükleri bana neredeyse zevk veriyordu. Bunlar Truhaçevski'nin ne derece basit, karımın dediği gibi ne aşağı düzeyde bir adam olduğunu gösteriyordu. Bundan hoşnutluk duyuyor, teselli buluyordum. Artık onu kıskanmayı küçüklük sayıyordum. Yine de kıskanmadığım halde ikisine karşı doğal davranamıyordum. Yemek boyunca ve müzik başlayıncaya kadar toplantının ilk yarısında bakışlarını, hareketlerini izlemekten kendimi alamadım. Yemek oldukça sıkıcı, yapmacık bir neşe içinde geçti. Müzik de erken başladı. Ah, o gece en ince ayrıntısına kadar hiç aklımdan çıkmıyor. Kemanın nasıl getirdiği, kutuyu nasıl sildiği, bir kadının armağanı işlemeli örtüyü kaldırıp kemanı nasıl akort etmeye başladığı hala gözümün önünde. Karımın piyanonun önünde sahte bir kayıtsızlıkla oturuşunu anımsıyorum. Bu haliyle çekingenliğini, daha doğrusu piyano bilgisine güvensizliğini örtmek istiyordu. Hep o yapmacık tavrıyla piyanonun başına geçti. Daha sonra tuşlar üzerinde o bilinen gezinmeler, kemanın, pizzicatoları, notaların yerleştirilmesi başladı. Birbirlerine nasıl baktıklarını anımsıyorum. Turaçevski ilk akordu verdi. Yüzü birdenbire ciddileşti. Sevinçli bir ifade aldı. İhtiyatlı bir hareketle tellere dokundu. Piyano karşılık verdi, konser başladı. Poznişev durdu. Arka arkaya birkaç kez o alıştığım sesleri çıkardıktan sonra devam etmek istedi. Fakat beceremedi. Burnundan soluyarak duruverdi. Çok geçmeden Beethoven'ın Kreutzer sonatını çalıyorlardı diye devam etti. O ilk prestoyu bilir misiniz? Efendim, uf uf, korkunçtur bu sonat. Hele o dediğim bölüm. Zaten müzik olduğu gibi korkunçtur. Ne yapıyor bu müzik ve niçin yapıyor bunları? Müziğin insan ruhunu yücelttiğini söylerler. Saçmadır, yalandır. Etkisi olmasına var ama örneğin benim için hiç de ruh yükseltici değil. Ruhu baştan çıkarıyor. Nasıl anlatayım? Müzik beni ben olmaktan çıkarıyor. Bana aslımı unutturuyor. Müziğin etkisinde duymadıklarımı işitebiliyor, anlamadıklarımı kavruyor, yapamadıklarımı kudretim içinde görüyordum. Bunu açıklayayım. Bence müzik esneme, gülme gibi etkiliyor. Uykum olmadığı halde esneyen birine bakınca benim de çenelerim ayrılır. Ortada gülecek bir şey yokken başkalarının gülüşünü duyunca gülerim. Müzik de bana bestecinin yapıtını yaratırken içinde bulunduğu ruh haline açılıyor. Ruhum onun ruhu ile birleşir. Duygularını da onu gizlerim. Fakat bunun nedenini kendim de bilemiyorum. Örneğin şu Kreutzer sonatı yazan Beethoven yapıtını oluştururken içinde bulunduğu ruh halinin nedenini biliyordu. Bu hal onu belirli bazı hareketlere yönelttiği için bir anlamı vardı. Ama benim için hiçbir anlamı yok. Bu yüzden müzik beni yalnızca baştan çıkarıyor. Herhangi bir sonuca ulaştırmıyor. Askeri bir marşla askerler yürüyüş yapar. Müziğin amacı budur. Bir oyun havasıyla ortaya fırlayıp dönmeye başladın mı, bu hareket de müziğin anlamına uyar. Dini bir müzikle bir ayine katılıyorsam amaç yine gerçekleşmiş demektir. Oysa burada yalnızca bir tahrik, anlamı açıkça anlaşılamayan bir tahrik var. İşte bunun için bazen müziğin korkunç, şaşırtıcı etkileri oluşuyor. Çin'de müzik oldukça yerinde olarak bir devlet işidir. Bir hipnotizmacının istediği kimseyi ya da bir kütleyi uyutup keyfine göre hareket ettirmesine izin veriliyor mu? Hele hipnotizmacı rastgele düşük ahlaklı adamın biri olursa? Bununla birlikte bu korkunç araç herkesin elindedir. Örneğin şu Kreutzer sonatın ilk prestosu salonlarda açık saçık tuvaletler giymiş kadınlar arasında çalınabilir mi hiç? Çalıp alkışlayacak, sonra da dondurmalarımızı yerken son dedikodulara geçeceğiz. Böyle yapıtlar önemli, büyük anlamlar taşıyan sayılı nedenlerle bu müziğe uygun hareketler yapılması gereken halde çalınır. Yani yapıt çalındıktan sonra ondan alınan esine göre hareket edilebilmeli. Fakat yersiz, zamansız uyandırılan ve atıl kalmaya mahkum edilen duygular insan ruhunda zararlı sarsıntılar uyandırmaktan başka sonuç vermez. Kreutzer sonat benim üzerimde dehşetli bir etki uyandırdı. İçimde sanki yepyeni duygular canlandı. O zamana kadar hiç bilmediğim olanaklar belirdi. Demek her şey şimdiye kadar düşünüp yaşadığım gibi değil de böyleymiş diye bir ses duyuyordum. Bu yeniliğin ne olduğunu açıklayamamakla birlikte yalnızca varlığını anlamaktan bile sevinç duyuyordum. Karım ve Turaçevski de dahil tanıdığım bütün çehreleri bambaşka bir ışık içinde görüyordum. Presto'dan sonra güzel fakat basit, hiçbir yeniliği olmayan ve oldukça sıradan varyasyonları bulunan Andante, daha sonra da büsbütün zayıf finali çaldılar. Sonat bitince misafirlerin isteği üzerine Ernest'in Elegesini ve daha başka parçalar çaldılar. Hepsi güzeldi ama ilk çaldıkları yapıtın %1'i kadar etki bırakmadı. Kendimi son derece neşeli hissediyordum. İçimde bir hafiflik vardı. Karımın o geceki halini şimdiye kadar hiç görmemiştim. Gözleri alev gibi parlıyordu. Piyano çalarken yüzündeki ciddiyet, anlam derinliği hiç kaybolmadı. Konser bitince birden gevşedi. Bütün varlığı eriyormuş gibi dalgalandı. Yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Bunların hepsinin farkındaydım. Fakat onun da benim gibi müziğin etkisine kapıldığını, yeni, o zamana kadar bilmediği duyguların etkisi altında olduğunu sanıyordum. Toplantımız sonuna kadar iyi gitti. Konuklar dağıldı. 2 gün sonra bölge toplantısına gideceğimi bilen Truachevski, ayrılırken bir dahaki gelişinde bu zevkli geceyi tekrarlamak umudundan söz etti. Sözlerinden, ben evde olmadığım sırada bize gelmenin yakışık almayacağını anladığına hükmetmiş, memnun olmuştum. Truachevski'nin Moskova'dan ayrılışına kadar şehre dönemeyeceğime göre birbirimizi bir daha göremeyecektik. İlk defa olarak içten bir hoşnutlukla elini sıktım. Bize verdiği zevk için teşekkür ettim. Karımla da temelli olarak vedalaştı. Vedalaşmalarını gayet doğal, resmi buldum. Her şey kusursuzdu. Karım da, ben de toplantımızdan hoşnuttuk. 2 gün sonra karımla vedalaşıp bölge toplantısına gitmek üzere neşe, huzur içinde yola çıktım. Vilayette daima bir yığın iş oluyor. Buranın kendine özgü bir hayatı var. 2 gün 10'ar saat dairede kaldım. Geldiğimin ertesi günü dairede çalışırken karımdan mektup geldi. Hemen orada okudum. Çocuklardan, amcasından, dadıdan, yaptığı alışverişten söz ediyordu. Diğer haberler arasında oldukça doğal bir eda ile Truachevski'nin uğrayıp söz vermiş olduğu notaları getirdiğini, birlikte çalmayı önerdiğini, bunu kabul etmediğini yazıyordu. Truachevski'nin nota getirme sözünü hatırlamıyordum. Bizimle kesin olarak vedalaştığı aklımdan çıkmamıştı. Bunun için karımın verdiği haber midemi bulandırmıştı. Fakat işlerim arasında pek üzerinde duramadım. Ancak akşam eve gelince mektubu tekrar okudum. Truachevski'nin ben evde yokken gelişine kadar mektubun yazılış tarihi de tuhaf göründü. Kıskançlığın kudurgan hayvanı içimde yeniden kükremeye, yeniden kafesini zorlamaya başladı. Fakat kendimi tuttum. Çirkin bir duygu şu kıskançlık diye düşündüm. Yazdıklarında kuşku uyandıracak ne var ki? Yattım ve ertesi günkü işlerimi kafamda toparlamaya başladım. Dışarıdaki toplantılara gittiğim zamanlar çoğunlukla yeni yerimi yadırgar, geceleri kolay kolay uyuyamazdım. Fakat bu kez çabuk uyudum. Gece 1 Aralık sanki bir düğmeye basmışlar gibi uyanıverdim. Karımı, ona karşı şehvetli aşkımı, Truachevski'yi ve ikisi arasında artık her şeyin olup bittiğini düşündüm. Kalbim korkuyla, hiddetle doldu. Saçma dedim. Ortada fol yok, yumurta yokken böyle kötülükler düşünerek hem kendimi hem ailemi düşürüyorum. Parayla çalan bir gıygıcıdan farksız, adı oldukça bozuk bir adam. Öte yandan şerefli, saygıdeğer bir aile kadını, bir anne, benim karım. Saçmalık bu. Bir yandan da neden olmasın diye düşünüyordum. Benim onunla evlenirken, birlikte yaşarken istediğim, aradığım o biricik, basit, bilinen şeyi başkası da şu mızıkacı da neden istemesin? Bekar, sağlıklı bir adam. Besili, pırıl pırıl. Herhalde hayatta hiçbir fırsatı kaçırmamayı ilke edinmiş bir adamdı. Onları şehvet uyandıran araçların en incesi, müzik birbirine bağlıyordu. Adamı tutabilecek ne vardı? Hiç. Tam tersine, ona her yandan davet yağıyordu. Ya karımın durumu? O şimdi de eskisi gibi bilmece. Karımın yalnızca dişi tarafını tanıyordum. Hayvanı zapt etmek mümkün değildir. Hatta zapt etmemek gerekir. O anda, o gece Kroyçersonat'tan sonra pek tutkulu, hatta açık saçık denecek kadar şehvet dolu bir parça çalarken yüzlerini hatırladım.